أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 519. حديث الغلول من جمر جهنم غنيمت malından her çalıntı bir cehennem korudur. Cehennemden bir ateş. Ganimet, savaşa katılanların arasında o savaştaki tek yetkili, en yetkili tarafından taksim edilmek için ortaya konulacaktır. Kim ki bölüşmek üzere ortaya konulacak mallardan bir parçayı yanında alıkor veya saklar bir başka zaman gidip almak üzere blok ederse, bu bir çalıntı demektir ve cehennemden bir kor saklamıştır sanki o kişi. Sanki, bugün kullandığımız dil ile hırsızlığın bir başka çeşididir. Buna benzer başka ifadeler bulunuyoruz sünnette. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyururlar. Kim ki ödememek üzere borç alırsa bu hırsızlıktır. Ya da malı ödememek üzere fiyatı belirlense de zaten ödemeyecek ve borçlanırsa, niyeti baştan ödememekse bu bir hırsızlık çeşididir. İşte ganimet malından da çalıntı şeklinde, alıntı şeklinde olan her şey, cehennem ateşinden bir parça, bir kor demektir ki, bir Müslüman hem canını ve malını ortaya koyacak, yani savaşa gidecek, hem ganimet ortamında bulunacak, bunun bir başka insanın, başkalarının, yani yendikleri, galip geldikleri kafir düşmanların mallarının kendilerine intikal olduğunu bilecek, unutmayacak, hem de haksızlık edecek, mala minnetinden veya meylinden, zaafından dolayı onu kendisine ayıracak ve çalıntı halinde saklayacak. Bu ateşten bir kordur, bunu baştan böyle bilsin. El-gululu min cemri cehennem. Ganimet malından her çalıntı bir cehennem korudur. 520. El-gına el-ye'su mimma fi eydin nas. وَمَنْ مَشَى مِنْكُمْ اِلَى طَمَعٍ فَلْيَمْشِ رُوَيْدًا Gerçek zenginlik, başkasının elindekinden umut kesmektir. Bir başka ifadeyle beklentisiz olmaktır. Sizden biri, arzu ettiği şeye ulaşmak için acele etmeyip, sakin davransın. Hayatın kurallarını öğrendiğimiz, ömür boyu öğrenip amel edeceğimiz, bize böylece Allah'ın rızasına bizi ulaştıracak bir hayatı öğreten peygamberi dinleyeceğimiz ortamlardan birindeyiz. Der ki, dikkat edin, açın gözünüzü dercesine, bakın ben size zenginliği anlatıyorum, anlayın. Öyle dinliyorum, öyle anlamaya çalışıyorum. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, o diyorsa dünya dursun, ben onu dinleyeyim. O diyorsa herkes sussun, onu dinlesin. Ama dinlemeyen dinlemesin, ben onu dinlemek zorundayım. O diyorsa bir bildiği vardır, ben onu öğrenmek zorundayım. O diyorsa onun dediği gibi olmak Allah'ın rızasına ulaştırır. Öyle kabul ediyorum. Diyor ki, el-gına, zenginlik, hani şu insanların, İhtiyatsızlık anlamına zenginlik hevesleri vardır ya her zaman. Belki o köydeki bütün tarla tapan onun olsun, o çarşıdaki bütün dükkanlardaki mal mülk onun olsun derdinde bir zenginlik değil her zaman istenen. O belde, o bölge, o köy, o kent onun olsun, bütün insanlar ona hizmet etsin şeklinde bir zenginlik değildir herkesin gönlünde yatan. Ama herkes bilir ve ister ki, aslında istenmelidir ki, ihtiyatsızlık, rahat ve huzura kavuşturacak, kişinin belini doğrultacak, ibadet ve itaatına engel olmayacak, ya da bir başka şekliyle söylersek Allah'a kulluğunu gerçekleştirecek şartları haiz bir huzur ortamını istemesi elbette hakkıdır. Allah'a kulluk sebebiyle istenmelidir elbette ama bunun tarifini alıyoruz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Değilse sen dedin ya Resulallah ama onu ben tarif etsen de ona ulaşmaya çalışsan demeye yetkimiz yoktur. Hatta mesela geniş ev insanın mutluluğuna temel ögedir. Geniş evde insan mutlu olur diyen bir peygambere aman ya Resulallah sen geniş evi tarif edersen şimdi elini uzatınca tavana değeceğimiz 3 kişinin mezarı olacak kadar geniş bir yer tarif edersin. Biz ona geniş değil dar bile demiyoruz, ev bile demiyoruz hatta tanımına lütfen biz yapsak ya Resulallah demeyelim anlamına. Burada da zenginliğin tarifini peygambere bırakıyoruz. Diyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gerçek zenginlik, ihtiyatsızlık, rahat ve huzura kavuşturacak ortam anlamına insanların, mahlukat ve mevcudatın ortasında onlardan biri olarak rahat ve huzur içinde yaşayacağı bir zeminin tanımı el-ye'su mimma fi eydinnâs. İnsanların ellerinde bir şeyler vardır. Sahip oldukları, güç gibi, kuvvet gibi, para gibi, mal gibi, mülk gibi ne varsa, çevre gibi, imkan gibi, ekonomik ve tüm sosyal imkanlar ve fırsatlar gibi insanların ellerinde neler varsa hepsi onların ellerinde dursun. Benim onların ellerindekine bir ihtiyacım yoktur diyebilmek işte bu gerçek zenginliktir. Başkasının elindekinden umut kesebilmek, ümitli olmamak, beklentisiz olmak, eyvallahsız olmak. Öyle ya bana ne başkasının elindeki ama o atı arabasıyla, parası puluyla, evi barkıyla, dükkanı tezgahıyla, say efendim daha dünya ve dünyalıklarıyla evet o öylece imtihan oluyor fakat yani sen onun imtihanına talip olmaya ne hakkın var ki desene kendine. Bir başka şekliyle yani insanlar kimileri dünya ve dünyalıkların kendilerine bir başka çeşit takdimiyle imtihan oluyorlar. Onlar bu imtihan atmosferinde başarılı olup olmama garantisine sahip değiller. Kaldı ki öyle soruların bize soru olarak gelmesi bizim cennet garantimiz için hiçbir delil taşımıyor. Biz ondan dolayı Aleyhissalatü Vesselam'ı yeniden dinliyoruz. Gerçekten müstani olabilmek, rahat ve huzur içinde yaşayabilmenin anahtarını taşımak, yani zengin olabilmek, ihtiyaçların giderilebilmesi anlamında imkan dahilinde bir dünya kurabilmek, işte bu başkalarının ellerindekine beklentisiz bakabilmeye bağlıdır. Onları Allah onlara imtihan için vermiştir. Allah benim imtihanım elbette en iyi bilendir. Bana da böyle sorular gönderdiğine göre bu benim için en hayırlı ve en kolay olandır. Çünkü Rabbim zulmetmez, rahmet ve merhamet sahibidir demek zorundayız. Yeni yapılan ev mi diyeceksiniz? Köşk mü, şato mu, saray mı, saray yavrusu mu? Bir binanın şöyle karşısında durmuş, boynu bükük, yani yıkmak için bile insanların uğraşmayacağı kadar yıkıntı bir yerde oturmaya mahkum edilmiş bir adamın bu yapıya bakışını şöyle siz kenardan seyredin. Sonra kendi imanınızı taze tutmak ve bu adama bu konuda Allah'ın istediğini zannettiğiniz bir nasihatta bulunmak için varın yanına, yaklaşın ve deyin ki, ne dersin? Allah haber gönderse, kulum, sen de istersen, nasıl istersen planını çiz, arz et bana da meleğimi göndereyim, söyle ona da senin istediğin gibisini de sana istediğin yerde hemen bir ev, bir saray, bir köşk veya benzeri bir yapı lütfedeyim dese, ne dersin deseniz? Adamın gözleri birden neredeyse sanki kandil oldu, projektör oldu, yanmaya başladı mı? Hani hayalindekinin ötesinde Allah'ın gücünü ve kuvvetini gerçekten hiç olmazsa iman olarak bilen bu Müslüman birdenbire o ihtiyaç atmosferinin getirdiği sanki istek ve arzunun çakmak taşlarıyla yandığı gönlünde ne dersiniz, ne demeye meyleder? Ama onu şaşkınlığa onu isyana sürüklemeyin. Hemen ilave edin, deyin ki, aman, bir dakika, dur sen söyleme, ben niyetimi daha bir açayım da sen ondan sonra konuş deyiniz. Deyin ki ona, bak kardeşim, Allah'tan böyle bir haber gelse, bana kalsa şöyle desen, ya Rabbi, ben bu günümün hayırını bilemem ki, yarını nereden bileyim? Sen bu günü değil, her şeyi, her zaman ve mekanı bilen, beni de en iyi bilen sensin. Sen bana hayırlı olanı lütfet. Ama ben senden istiyorum, duam şudur ki, bana verdiğine beni razı et. Bana ayırdığına beni razı et. Benim gönlümü ona yatıştır ve beni rahat ettir ya Rabbi diye dua et dememiz gerekiyor. Evliliklerde de öyle değil mi? Bir genç, bir delikanlı, evlilik için bütün imkanları sanki seferber etmiş, ne yapacağını şaşırmış istişareye gelince, Allah haber gönderse, istediğin kızı tarif et, işte öylece yaratıp sana versem dese ne dersin deyince gözleri açılıyor. Hemen ilave ediyoruz, dur aman, öyle deme, tarife kalkma, onun senin için hayır olacağını bilemezsin. Hemen Allah'a iltica et ve de ki, ya Rabbi, benim için bugün, yarın ve daha sonrasında nenin hayır, nenin şer olduğunu ben ne bileyim. Sen bana hayır olanı elbette verirsin, ne verirsen ver ve fakat beni ona razı kıl ya Rabbi diye dua etmemizi isteriz. Hadisin ikinci bölümünde, insanların hayır bildiği, güzeldir dediği, olsun için uğraştığı şeyler konusundaki tavır ve davranışlarına bir kural konulur. وَمَنْ مَشَى مِنْكُمْ اِلَى طَمَعٍ فَلْيَمْشِ رُوَيْدَى Sizden biri, arzu ettiği şeye ulaşmak için acele etmeyip sakin davransın. Acele ederse, unutur, zorlanır, bilmez ki gerçekleşeceğini, belki de gerçekleşmeyecektir. O zaman perişan olur, kafayı takmıştır, bütün varlığını ona vakfetmiştir, geriye hayatına bir şey kalmamıştır. Ne yapacağını bilemez, o zaman zorlanır. Öyleyse, istediğiniz bir şey, arzu ettiğiniz bir şey mi var? Ona ulaşmak için hareket mi ediyorsunuz? Sakin olun, acele etmeyin. Şöyle, ruveydan ruveyda, yavaş yavaş, acelesiz, münasip bir biçimde, hayat bir tek odur demeden, onun yanında, o istediğiniz o olsun diye peşinde koşacağınız şeyin yanında, hayatta yapacağınız başka şeylerin olduğunu da unutmadan hareket edin. Oğlunuz için, ya ki kızınız için, eviniz, barkınız, dükkan ve tezgahınız için, aman karınız veya ki kocanız için bütün hayatınızı vakfedeceğiniz programlar vardır öyle mi? İyi ama hayat bir tek ondan ibaret değil ki. O programın dışında da yapacağınız şeyler vardır. Diyelim ki ölmüştür, ne yapacaksınız? Nitekim, hayatının her şeyidir dediği o varlık ölüverince insanlar nasıl da boşta kalıyorlar görüyorsunuz. Geçmiş zamanda, İslam ordusunun komutanlarından biri, bir cepheye bir müfreze gönderecek. O grubun başkanını yanına çağırır. Fakat karşı tarafta, gücüyle, kuvvetiyle tanınan bir kafir vardır. Diyelim adı Agop'tur ya da George. Ordu komutanı, o bölük komutanına, oraya göndereceği müfreze komutanına teklifini sunup projesini aktarırken, öteki biraz iman zafiyeti olmasa da, biraz insan zafiyetinden dolayı, zaman zaman ama Agop var, ama George var diye ürküntüsünü, korkusunu beyan eder sık sık. Sonunda onun komutanı durumunda olan der ki, Agop öldü ve selam, ne yapacaksan onu yap, onu yaparken de Allah'ın takdirine razı ol der. Öyle değil mi? Farz et öldü bitti, bir kafir için bu böyle söylenir de, kendi canımız, cananımız, ciğerimiz için böyle denmez mi? Anam aman benim her şeyim, hayatım, mematım, canım, ciğerim, annem olmadan ben... Diyemezsiniz, o olmadan da yaşayacaksınız çünkü, nitekim oğlunuz, kızınız için, karınız, kocanız için böyle durumlar gerçekleşecektir bilin ve öylece hareket edin. Kafayı mı taktınız, arzu mu ettiniz, aman çok mu istediniz? Acele etmeyin, sakin davranın, öylece program yapın. Tekrar okuyorum. El-gina el-ye'su mimma fi eydin-nas. Gerçek zenginlik, başkasının elinden, başkasının elindekinden umut kesmektir. Başkalarının elindekine beklentisiz olmaktır. وَمَنْ مَشَى مِنْكُمْ اِلَى طَمَعٍ فَلْيَمْشِ رُوَيْدًا. Sizden biri arzu ettiği şeye ulaşmak için acele etmeyip sakin davransın. 521. El-gayratu min el-iman vel-mira'u min el-nifak. Hafazan Allah. İnsanın eşini başkalarından kıskanması imandan, başkalarına göstermeye çalışması ise nifaktandır. Zaman zaman eğer sizinle konuştuğumu hatırlıyorsanız, kimi konuşmalarım hatırınızdaysa, kimi ayet ve hadisler konusunda çaresizliğimi beyan etmeyi seven birisiyim. İnşallah Cenab-ı Hak hayra vesile kılar. Söyleyin, bu hadisi bir kere değil, 3 kere, 5 kere, 7 kere, 11 kere okuyalım. Okuyalım ama üzerinde bir şey demeye ne cesaret? Bir insan eğer kıskançlık yapıyor, yani üzerinde görev bildiği kızı, karısı, kız kardeşi, annesi, hadi tamamlayalım, halası, teyzesi ve de kardeşlerinin kızı durumundaki kız yeğenleri, hatta bütün Müslümanların kızları konusunda eğer gayret sahibi ise, kıskanıyorsa, dikkat ediyorsa, onları korumaya yönelik kendisini görevli biliyorsa, bu imandandır. Yani, ama ne desem başka, el gayratu minel iman, sen sor ben bunu diyeceğim sadece, gayret, yani imanın bir gereği olarak insanlar namus ve iffetlerini, ailelerini, kafa ve gönüllerini, taşıdıkları Allah'ın kulluğuna yönelik özelliklerini elbette koruma altında almalılar. Hem kendilerininkini hem de korumakla görevli olduğunu farz ettikleri, kabul ettikleri insanlarınkini, mesela komşunun namus ve iffetini, akrabalarınkini ama Müslümanlarınkini elbette onlar konusunda bir gayret söz konusu olmalı. Bu da imandandır. Tam tersi, el-mira'u, sanki onları teşhir etmeye çalışmak, sanki başkalarına göstermeye çalışmak, sanki başkaları görsün diye onların önüne sunmak, bakın bu da var, bir de bu da var dercesine mi? İşte dilim varmadı, sözü uzatmasam ama siz anlayın lütfen, yani el-gayra kelimesinin tam tersine kullanılmış bu el-mira kelimesini, siz kendi dünyanızda örnekleriyle düşünün, başkalarına göstermeye çalışmak ise minen nifak, hem adam mümin olacak, güya sözüm ona, kendi iddiasıyla, hem Müslümanlığını ortaya koyacak, kimi namaz ve abdestleriyle, hatta hacca gidecek, faizin envai türlü çeşidine karşı geldiğini açıkça net, meydanlarda miting alanlarında beyan edecek, hem de korumak zorunda, muhafaza etmek zorunda, aman dikkat etmeliyim, kıskanmalı, öylece hareket etmeliyim dediği namus ve iffet birimlerini de sanki teşhir edecek. Ne dersiniz? O da nifaktanmış, anlaşıldı mı? Kıskançlık denilen kelimeyi, hani çocuklar birbirini kıskanır ya, küçük büyüğü, yok büyük küçüğü kıskanır. Bazı küçükler vardır, hem büyüğünü hem küçüğünü kıskanır. Bu kelime öyle değil, el-gayra kelimesi. Haset fesat etmeden farklı bir kelimedir. Kişinin hanımına, ama kızına, ama yakınına, ama Müslüman kadına sahip olması anlamına gelecektir. Dikkat etmesi, onun misyonunu, onun fonksiyonunu icra etmesi konusunda destek olması anlamına gelecektir. Yani, o kadın anne olmalıdır, olsun, olmalıdır, olması için gayret etmelisin. Bu konuda titiz davranmalısın. Kim ki engel olursa buna, sen ona engel olmalısın. ya da o kadın hanım olmalıdır kocasının hanımı. Bu görevi yerine getirmelidir. Sen onun babası olarak, sen onun kocası olarak, sen onun kardeşi, abisi olarak veya sen onun oğlu ya da amcası, dayısı olarak buna destek olmalısın elbette. Buna kıskanma diyoruz. El gayra kelimesi öyledir. Hatta siz bazen duydunuz mu ya da şimdi duysanız bazı günahlar, bazı densiz hareketler, bazı suçlar vardır ki yani elbette hiçbir günah mümine yakışmaz fakat bazen ısrarla çok ukalaca haddini aşkın biçimde günaha giren Müslümanlar olur da derler ki umur görmüş iman ehli, İslam ehli Müslümanlar dikkat et yavrum ya da Allah korusun ama bunun yaptığı gayretullah'a dokunursa adamın sesi semadan bile gelmez denilir. Gayretullah. Yani Allah da dinini korumaya, kullarını korumaya, kullarının imanını, kullarının namus ve iffetini korumaya elbette layık olandır. Korur da nitekim kurallar koymuştur bunun için. Ama kim ki onu sanki yok bilir, ezer, yok etmeye çalışır, ortadan kaldırmaya çalışırsa o da gayretullah'a dokundu mu? Allah'ın korumasını sanki rencide etti mi, işte o zaman o kişinin başına geleceklerin vay haline. Tekrar okuyorum. El gayratu minel iman. Vel mirau minen nifak. İnsanın eşini başkalarından kıskanması imandan, başkalarına göstermeye çalışması ise nifaktandır. Hoca efendi, senden bunu beklemezdik ve fakat... Yani hep erkekler kadınları kıskansın, sonra kadınlar namuslu ve iffetli olsun, kadınlar yabancı erkeklerle oturup kalkmasın, kadınlar yabancı erkeklerden kıskanılsın ve dikkat edilsin, kadınlar evet, peki ya erkekler, hiç onları demedin fakat, yani insaf, eğer bu dediklerimden, ey erkekler, siz istediğiniz yerde otlayın, dilediğiniz gibi hayvanca muamele edin ama karınız ve kızınıza gelince aslan kesilin ve dikkat edin onun cehenneme gitmesine engel olun diyorsam bunun ne anlama geldiğini yorum yapmaya herhalde ihtiyacınız yoktur. Öyle değil. Bakın ifade şöyle. Bir insana bak sen Müslümansın, sen namus ve iffetini dikkatle korumak zorundasın, bu sana verilmiş bir görevdir. Böyle bir görevle görevlisin denildi mi? O, öyle mi? Ben annem, kızım ve kız kardeşimin, karımın ve kız yeğenlerimin, hatta halam ve teyzemin namus ve iffetini korurum ve fakat benim namusumun korunmaya ihtiyacı yoktur diyebilir mi? Yani bunu kendisine görev bilen bir Müslüman, kendisinin namusu konusunda bunun böyle bir görev icap ettirdiğini anlamaz mı, bilmez mi? Ben onu anlar zannıyla söyledim değilse elbette Müslüman hani aleyhissalatü vesselama gelen bir gençten öğrenmiştik. Ben zina için diyordu izin istesem ya Resulallah. O gönüller sultanı aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın Resulü bizim örneğimiz ve önderimiz diyordu ki peki karşıdaki kadının yerine sen anneni yok kız kardeşini koysan ya da senin halan ve teyzen olsa razı olur musun? Hayır ya Resulallah dedikçe sonunda elini göğsüne koymuş ve dua etmişti. Böyle bir Müslüman kız kardeşini de koruyacak, karısını da koruyacak, namusunu da koruyacak, iffetini de koruyacaktır. 522 Feragallahu ila kulli abdin min khamsin min amelihi ve ecelihi ve rizqihi ve eferihi ve mazca'ihi la yeteaddâhunne abdun. Allahu Teala her kulun şu beş şeyini belirlemiştir. Yapacağı bütün işleri, amelini, yaşayacağı ömrü ve ölüm vaktini yani ecelini, ne kadar rızıktan faydalanacağını yani rızkını ve eferihi ölümünden sonra geriye neler bırakacağını, bir de ve mazca'ihi, nerede yaşayıp, nerede öleceğini. لَا يَتَعَدَّاهُنَّ عَبْدٌ Hiçbir kul bunları aşamaz. Bir başka hadiste, bunları dört kelimeyle ifade etmişti aleyhissalatü vesselam. Aynı konular. Diyordu ki, sizden her biri ana karnında 40 gün nutfe, bir o kadar alaka, bir o kadar da mudga olarak kalır. Bir çiğnem et parçası. Sonra, cinin haline gelen bu varlık, Allah'ın izniyle kendisine ruh üflenen sanki mini bir insandır ve bir melek, onun hayatı boyunca Allah'ın kaderinden nasibini ona ayırır ve sanki boynuna takar. Biket bi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id. Türkçeleştirmeye çalışalım. O insanın başına gelecek sorular ona tahsis edilir başta. Buna rızık diyoruz. Öyle ki yiyeceklerinden içeceklerine, ama dayak yiyecekse ondan başlayın dert içeceğine kadar, çevresine nasıl bir anne, nasıl bir baba, nasıl komşuyla imtihan edileceğine, paradan, puldan, maldan, mülkten, gamdan, kasavetten, kederden, ama neşeden ve güzelliklerden neler tahsis edilip imtihan sorusu olarak başına geleceğine dair ne varsa o ona tahsis edilir. Onun bu sorular karşısında nasıl davranacağı da öyle. Ona da amel diyoruz. Yapacakları, hangi soruya nasıl cevap veriyor? Oğlu olunca ne yapıyor? Ölünce ne yapıyor gibi. Bir de eceli. Yani bu sorular ona ne zaman gelecek? Ecel sadece hayatın bitim noktasının beyanı değildir. Her bir sorunun kişiye geliş saatidir. Sanki zamanlamadır, zaman ayarlamasıdır. Bugün başına gelecek olanlar bir bir, dünkülerle birlikte yarın da dahil bir ömür insanın başına gelecek soruların sanki zaman çizelgesidir ecel. En son madde artık ona bir tahsisatın kalmadığının beyanı, işte o Türkçe'de kullanılan eceldir. O zaman ölüm gelmiştir demek. Ölümün geldiği an, geleceği an, yani insanın dünyadaki tahsisatının bittiği an demektir. Bütün bunların toplamına göre kişinin sonunda cennetlik veya cehennemlik olduğunda Allah elbette en iyi bilendir. 522. hadise yeniden dönüyoruz. Allahu Teala feragallahu ila kulli abdin min hamsin. Her kulun şu 5 şeyini belirlemiş. İş bitmiştir. Her şey bu konuda tamamdır. Yani onların düzeni ve düzenlenmesi konusunda başka bir görev yoktur. 1. Min amelihi. Yapacağı bütün işler, ameller, kabul ve retler, hatta kalbin amelinden organların ameline kadar niyet ve eylem tamamı ne varsa hepsi min amelihi. 2. Ve ecelihi. Yaşayacağı ömür ve ölüm vakti ne kadar yaşayacak? Nerelerde? Hangi zamanlar, hangi ortamlarda, neler başına gelerek yaşayacak, zaman çizelgesi. Bir de var rızkıhi, ne kadar rızıktan faydalanacak. Ekmeği, suyu, yiyecek içeceği, elbisesi giyeceği, aldığı alacağı, verdiği vereceği ne varsa. Sonra ve eferihi, geriye neler bırakacağı. Hani vardı ya, bir hadisten öğrenmiştiniz. Bir insan hayra bir çığır açarsa, hayra bir yol açarsa, hayırda bir öncülük ederse, o yolda gidenlerin sevabından eksiltilmeksizin buna da pay verilirdi. Şer için yapılanda da bir benzeri, bir o kadar o kişinin içindi ya, işte ve eferihi, tesiri ve geriye bıraktıkları, hatta belki de geriye bıraktığı mallar, sözler, ilimler, irfanlar, isyanlar, günahlar, yani akla gelebilecek her şey, etkileri ve yaptıkları, ya da malları ve mülkleri. Bir de ve mal caihi, yani yatağı, nerede yatacağı, nereden kalkacağı, ne yapacağı, nerede yaşayacağı, nerede öleceği, bütün bunlar o kişi için belirlenmiştir. Artık la yeteaddâhunne abdun, hiçbir kul bunları aşamaz. Tekrar ediyorum. فَرَغَ اللّٰهُ اِلَى كُلَّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَمَلِهِ وَاَجَلِهِ وَرِزْقِهِ وَاَثَرِهِ وَمَزْجَعِهِ لَا يَتَعَدَّاهُنَّ عَبْدٌ Allah, her kulun şu beş şeyini belirlemiştir. Yapacağı bütün işleri, yaşayacağı ömrü ve ölüm vaktini, ne kadar rızıktan faydalanacağını, ölümünden sonra geriye neler bırakacağını ve nerede yaşayıp nerede öleceğini. Artık hiçbir kul bunları aşamaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.